Ayrım 8.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunu öteden beri dinlerdik de o vakte kadar fırsat ve münasebet düşüp aklıma gelip kendisine soramamıştım. Ayı oynatma hikayesinden sonra aklıma bu geldi. O asker selametleme hikayesi doğru mudur hoca diye sordum. Doğrudur dedi. Fena mı söylemişim? Yalan mı? Gidenlerin kaçta kaçı döndü? O günü de bizim odada, Neyze'nin odasında ve dahiliye koğuşunda konuşup söyleşerek geçirdik. Ertesi günü idi. Akşam üzeri odasına uğradım. Neyzen elektrik ocağının başında meşguldü. Kolay gelsin hoca dedim, hayrola. Pilav pişiriyorum dedi. Ama bir oluyor ki. Boğazına meraklıydı. Pilavı pek severdi. Hastaneden verilen pişmiş pilavı kuşhaneye koyar, tereyağı ile ikinci defa pişirirdi. Yine öyle yapıyordu. O gece, gece yarısından sonra saat 1-2 var. Uyku arasında Neyze'nin feryadını duyuyorum ve o sesle uyanıyorum. Of, Allah, aman, of. Kalkıp koridora çıkıyorum. Neyzen koridorda, ellerini karnına bastırmış, oflayıp pofluyor. Geçmiş olsun hoca, hayrola diyorum. Midem, midem diyor. O kuşhanede pişirdiğim pilavın hepsini yiyip bitirdim. Pek lezzetli olmuştu. Şimdi mideme oturdu. Ama takma dişle de o kadar halt yenmez ki. Bir iki of daha çektikten sonra, ben gidip şu çay ibriğini alayım, bir çay pişirelim, şurada oturup çay içelim, biraz da konuşuruz dedi. Benim yattığım odanın karşı tarafında biraz ileride mutfak gibi bir yer vardı. Orada hava gazı ocağı da vardı. Alçı odası diyorlardı. Kırığı çıkığı olanları orada alçıya koyuyorlardı. Orada alçı tahtası diye bir de acayip tahta vardı ki, alçıya konacak olanları onun üzerine yatırıp alçıya koyuyorlardı. Bu tahtanın iki ucunda ve ortasında tahtadan çıkıntılar vardı ki bazı geceler onların üzerinde karşılıklı iskemleye oturur gibi oturur, sohbet ederdik. Ben alçı odasına girip alçı tahtasının üzerine oturdum. Biraz sonra da elinde çay ibriği ve bardağı ile Neyzen geldi. İbriğe su doldurup hava gazı ocağına koydu. Alçı tahtasının bir ucuna da oturdu. Çubuğunu yaktı, sohbete koyulduk. Biraz sonra çaylarımızla sigaralarımızı içerken hoş bir hikayeye başladı. Harbi Umumi sonları, Karagöz gazetesi heyeti tahririyesindeyiz. Bir akşam idarehanede otururken Karagöz müessis ve sahibi Ali Fuat Bey merhum, "Çocuklar haydi sizi Beyoğlu'na gezmeye götüreyim," dedi. İdarehanede yazı ailesinden üç kişiyiz. Baha Tevfik, Enis Avni, Aka Gündüz, bir de ben. Ali Fuat Bey ile beraber dört. İdarehaneden çıktık, Ali Fuat Bey bir payton tuttu. Beyoğlu'na çıktık. Ali Fuat Bey, Bonmarşe'den Baha Tevfik'e bir şemsiye, Enis Avni'ye de Aka Gündüz bazı hediyeler aldı. Biraz Lüksemburg'da oturduk. Sonra Şanzelize'ye gittik, içtik. Baha Tevfik ile Enis Avni Şanzelize'den çıkınca ayrıldılar. Biz Ali Fuat Bey ile yüksek kaldırımdan aşağı indik. Ali Fuat Bey Kadıköy vapuruna gidecek. Yüksek kaldırımın alt başında meşhur Galata sokaklarına giden yolda sağ tarafta bir rakı deposu vardı. Depo ama tezgah başında ayakta da teka tek atılırdı. Sokağa saptık, oraya girdik. Ayaküstü ikişer tane de orada çaktık. Ben matramı da doldurttum. O zaman bir rakı matram vardı. Doldurup boynuma takardım. Sıkıya geldikçe matradan içerdim. Uzatmayalım, depodan çıktık, karşıdan bir kadın geliyor. Ama nasıl bir kadın? Pangadoz, korada, çaptan düşmüş, tedavülden kalkmış, yanakları sarkmış bir fahişe mütekaidi. İspirto mu içiyor, ne halt ediyor, iki yana yalpa yaparak geliyor. Ali Fuat Bey bana, "Tevfik bu gece şu kadınla kalır mısın?" dedi. "Kalırsan sana yarın dört altın." "Kalırım," dedim. Kadını karşıladı, beni gösterdi. ''Bu gece bu delikanlı ile kalır mısın madam?'' ''Kadının canına minnet. Kim bilir ne zamandır rağbetten düşmüş. Kendini içkiye vermiş. Filipist. Pupa yelken. Kalırım.'' dedi. ''Ne istersin?'' ''Üç mecit.'' ''Üç mecit diye fazlaydı. O zaman Galata'nın mahut evlerindeki revaçta kadınlar iki mecit diye nihayet yarım liraya gecelik kalırlardı. Ama Ali Fuat Bey itiraz etmedi. ''Al üç mecit diyeyi, götür bu delikanlıyı evine.'' dedi. Bana da dönüp, yarın tekmil haberini getir, dört altın hazır, haydi Allah ısmarladık dedi, vapuruna gitti. Kadının peşine takıldım. Ara sokaklardan birinde köhne, harap bir eve girdik. Alt katta kapının yanında pis, berbat bir oda. İğrenç bir sefalet manzarası. Yerde pide gibi ince, kirden simsiyah, pis bir yatak. Matrayla ceketi çıkarıp duvardaki bir çiviye astım. Kadına para verdim. Şuradan depodan bir şişe rakı al dedim. Rakıyı alıp geldi, içtik, konuştuk. Öyle de bir içiyordu ki, kadın hayatından memnun. Üç mecidiyeyi almış, rakı gırla, yanında bir delikanlı. Oh keka, şişe bitti, bir şişe daha, o da bitti. Üçüncüsünde depo kapanmış. Şuradan duvardan şu matrayı al getir dedim. Getirdi. Matradaki rakıyı da içtik. Sabah oldu. Şafak söktü. O zamana kadar herhalde kadının aklına gelmemiş olacak. Ancak sabahleyin sordu. Kuzum sen ne iş yaparsın? Kaval çalarım dedim. Nasıl kaval dedi. Basbayağı kaval dedim. Şuradan ceketimin iç cebinden kavalımı al getir de sana çalayım. Kadın duvarda asılı ceketimin cebinden nısfiyeyi çıkarıp getirdi. O zaman yeni çıkmış. Galata sokaklarında da dillerde dolaşan bir türkü vardı. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine yarim böyle mi yanar? Telgrafın tellerini arşınlamalı, yar üstüne yar seveni kurşunlamalı filan diye. Onu çalmaya başladım. Kadın kaşlarını çattı. Şiş şiş olmuş göz kapaklarının arasından gözlerini gözlerime dikti. Vire kayarto dedi. Sen benle maytap yapıyor. Al şu üç meciti git buradan. Neye kızmıştı orası belli değil. Üç mecidiyeyi alıp sabah karanlığı yola revan oldum. Öğleden sonra idarehaneden gecenin nasıl geçtiğini Ali Fuat Bey'e anlattım. Kahkahalarla güldü. Dört altını avucuma saydı. Neyzen anlatırken sırtında bir pelerin nöbetçi doktoru geldi. Nöbetçi doktoru genç bir asistandı. O da durup dinlemeye, kahkahalarla gülmeye başladı. Bir aralık ortalığın ağardığını fark etti. Sabah olmuştu. Neyzen, sabah oldu dedi. Haydi gidip yatalım artık. Çay ibriğini bardağını alıp gitti. Öğleye kadar uyumuşum. Uyanınca Neyzen'in odasına gittim. Günlük gazeteleri okuyordu. Artık burada canım sıkılmaya başladı Hüseyin dedi. Gideyim diyorum. Şöyle nekahat devresini Valdebağında, Preventorium'da geçireceğim. Bahar geldi. Şimdi oraları zümrüt gibidir. İnsan şöyle Çamlıca'ya doğru filan çıkar. Gözü gönlü açılır. O gün akşam üzeri bir hasta bakıcı geldi. Tevfik Bey sizi çağırıyor dedi. Odasına gittim. Karyolasının üstünde oturuyordu. Artık yarın gideyim diyorum dedi. Daha da bir haber çıkmadı ama Faik Bey ile sağlık müdürü Fethi Bey başhekim meşgul oluyorlar. Dur sana biraz ney çalayım. Meşhur Mansur neyini aldı. Pek sevdiği eski dostu Tamburi Cemil Bey'in Şataraban peşrevine başladı. Fakat nefesi neyi dolduramıyordu. Onu bırakıp nısfiyeyi aldı. Nısfiye hoşuna gitmiyordu. Sazı değiştire değiştire Şataraban peşrevini tamamladı. Nefis bir Şataraban taksimi yaptı. Sonra yine Tamburi Cemil Bey'in Şataraban saz semaisini çaldı. Geceyi yine dahiliye koğuşunda sohbetle geçirdik. Ertesi sabah koridorda hiddetli bir ses yükseldi. Küfürlerin envağı, en yakası açılmadıkları. Önüne gelene, aklına esene verip yetiştiriyordu. Ses koridorda yaklaşa yaklaşa bizim odanın kapısına kadar geldi. Şiddetli bir tekme ile oda kapısı arkasına dayandı. Neyzen içeri girdi. Pek hiddetliydi. Ben yatıyordum. O içeri girince karyolada doğrulup oturdum. O da karyolanın ayak ucuna oturdu. Ateş püskürüyordu. Ben yatamazmışım Hüseyin dedi. Ne demek bu? Nereye diye sordum. Valdebağına dedi. Ben Valdebağına yatamazmışım. Orası sıhhiye vekaletinin değil, marif vekaletininmiş. Valdebağı preventoryumuna yatmak için ya talebe ya muallim ya da marif müntesibi olmak lazımmış. Vekil emir vermiş. Heybeli sanatoryumunda bir oda açacaklarmış. Ben ne yapayım heybeliyi? Tekrar küfürlere başladı. Sonra başını sola çevirip bana döndü. Hüseyin ben önüme gelene sövüyorum dedi. Söversin ya dedim. Bana bir şey yapmıyorlar dedi. Ne yapacaklar dedim. Ulan yoksa bunlar beni adam yerine mi koymuyorlar dedi. O hiddet ve şiddetin, o infialin üzerine bu sükun ve itidal, bu espri beni hem şaşırttı hem güldürdü. O yine kapıyı vurup çıktı. Sonra tekrar geldi. Hüseyin gideceğim dedi. Orası da fena yer değil. Bugün çıkayım. Yarın öbür gün Heybeli'ye giderim. Neyzen o gün hastaneden çıktı fakat Heybeli'ye gitmedi. Ellerinde büyük kamış sepetlerle Neyzen'in eşyası bir koluna manevi evladı Nihat, bir koluna Fuat girmiş, hastanenin kapısından çıkarken hasta bakıcılar onu uğurlamak üzere arkasında saf besteği ihtiram duruyorlardı. Neyzen'in hastaneden çıkmasına herkes, bilhassa dahiliye koğuşundaki hastalar pek üzülmüştü. O hastanenin neşe, şevk ve şetaret, hayatiyet kaynağı idi. Onun gitmesiyle hastanede büyük bir boşluğun, eksikliğin hasıl olduğunu herkes hissetti. Nasıl ki dünyadan gitmesiyle de bugün hepimiz büyük bir boşluk hissediyorsak. Hüseyin Şehsuvaroğlu. Neyzen Tevfik ve Sövme Hürriyeti. 9 Ağustos 1912 günü Eşek gazetesinde sövmek üzerine bir anket açılmış ve Neyzen ankete şu cevabı vermişti. Azizim, sövmek müsekkini asaptır. Binaenaleyh herkes için meşru bir haktır. Ben bu hususta hiçbir hudut tanımam. Bazı kimseler, bilhassa matbuat, sövmenin fena olduğundan bahsediyor. Bazıları sövecek kimsenin meziyetlerinden birini söyleyerek sövmeyi men etmek istiyorlar. Mesela o büyük adamdır, sövülür mü? Diyorlar. İşte buna şaşıyorum. O büyüktür sövme, diğeri küçüktür sövme, cahildir sövme, değeri yoktur sövme, çocuktur sövme, ihtiyardır sövme, o halde kime sövmeli? Sorarım size, kime sövmeli? Binaenaleyh sevme hürriyeti olduğu gibi sövme müsavatı da olmalı. Herkes bir kaderi imkan sövebilmelidir. Neyzen Tevfik'i dinlerken. 7 Gün Gazetesi. Neyzen Tevfik'le bir mülakat yapıp bize yazacaksın dediği zaman evvela tereddüt ettim. Şurada burada serazat yaşayan bir adamı ele geçirip istediğim gibi konuşmak, konuşturmak kolay bir iş değildi. Neyzen Tevfik'i 20-25 senedir tanırım. Onun sarhoşlukları, coşkunlukları, gayri tabi halleri, sokaklarda yattığı günler, görüştüğü, konuştuğu, düşüp kalktığı adamlar, hepsi bildiğim, gördüğüm, şahidi olduğum şeyler, vakalardır. Fakat bunları onun ağzından dinlemek, orijinal tasvirler yaparak anlattığı maceralarını olduğu gibi bu sayfalara nakletmek, menakibi hayatının gülünç, garip, acıklı ve elemli levhalarını tespit etmek hiç şüphesiz daha canlı, daha enteresan olacaktır. Birkaç gün sıra ile onu aradım. Bulunması ihtimali olan yerleri dolaştım. Günde 3-5 kere oturduğu evin kapısını çaldım. Fakat bir türlü bulamadım. Galiba Adalı Avni Bey ile Beyoğlu Kaymakamı Sedat Bey'in evinde perestişkarlarının, hayranlarının yanında olacak. İşte Neyzen Tevfik karşımda. Onu gökte ararken yerde buldum. Sarmaşıkların, kokulu çiçeklerin gölgelendirdiği bir kahvede, bir köşeye çekilmiş, şişman vücudunu iskemleye yaslamış bir halde oturuyor. Ben yaklaşınca iskemleden doğruldu, yüzüme merakla baktı. Bu bakışta memnuniyet, ümit, acı, hiddet, sürur, hüsran, nükte, şiir ve sanat, her şey ve her şeyden birer parça vardı. Konuşmaya başladık. Günlerden beri kendisini aradığımı söyledim. Güldü ve ben gözle görünmez, elle tutulmaz diye tarif ettikleri Allah denilen nesne miyim ki beni arayıp da bulamayasın, görmek isteyesin de göremeyesin? Bana ne soracaksın? Bir sürü boş laf değil mi? Bana soracağına kendin yazsana. Macerayı, ömrümü benim kadar sen de bilirsin. İstediğin gibi yaz. Neyzen Tevfik bugün 53 yaşındadır. 1296. Tarihinde Halikarnas, Bodrum'da doğmuştur. Babası Rüştiye Muallimi evveli Hasan Fehmi Efendi'dir. İlk tahsili hakkında Neyzen diyor ki, İlk dersi babamdan aldığım gibi son dersi de gene ondan tedarrüs ettim. Sarhoşluk dersine değil ha. Babam beni medreseye de verdi. Fakat medrese dersi bir türlü kafama girmezdi. Çünkü akıl erer bir şey değildi. Sonra hoca da okuttuğunu bilmezdi. Anlamadığı için anlatamazdı. Hocanın bol yağlı pilavla gene bol keşküle, üzüm hoşafına kaşık sallamaktan, helvacı kabağı gibi elleriyle bir fodlayı, bir lokma yapıp ağzına tıkmaktan başka neye akla erer ki zaten? Medrese iman ve itikadım üzerinde bir miskal tesir bile yapmamıştır. Hocanın namaz kılmayı öğretirken ben arkasında sarhoş taklidi yapardım. Daha o zamandan ne olacağım belliydi. Neyzen Tevfik çok rakı içmekle tanınmış, çok küfür savurmakla şöhret kazanmış bir adamdır. Onu Türkiye hudutları içinde tanımayan yoktur. Neyzen'i tanımayanlar onu patavatsız, sözünü esirgemez bir adam bilirler. Filhakika Neyzen'in adetidir. Konuşurken kelimelerin en açık saçıklarını seçer. Her sözünü bir küfürle bitirir. Küfür lisanın tuzu biberidir diyen Tevfik'in bütün küfürleri orijinaldir. Öyle bayağı bilinen, her gün işitilen küfürler nevinden değildir. Sözlerimi garip bulmayacağınızı bilsem, insan tatlı tatlı dinler ve zevk duyar diyeceğim. Müstehcen bir söz onun ağzında kıymet kazanır ve gılzetini kaybeder. Neyzen rakıya nasıl başladığını şöyle anlattı. Çocukluk devrini geçirmiş, delikanlılık çağına girmiştim. Baktım herkes rakı içiyor. Bunda ne var diye merak ettim, içtim. Misvakla dişlerini yıkayan, yün çorapla ayaklarının murdar kokusunu gidermek için hacı yağı süren hocanın, bıyıklarını sünnet-i seniye tarifince kestiren hacının tiksindiği şeyde bir fenalık görmedim. Beni rakı içmeye teşvik eden olmadı. Ben ona hürmetle başladım, tazimle içtim. Bir zemzem gibi dudaklarıma değdirdim. Bugün içmediğim halde ona karşı hala bir hissi hürmetle mütehassisim. Senelerce ayık gezdiğimi bilmiyorum. Esasen hayatımda bir kere sarhoş oldum. İçim bir kere maya tutmuştu. Bir gün Üsküdar'daki evimizde bermutat çakıyor, sabah rakısı içiyordum. Babam seslendi. Tuz almak için bakkala yolladı. Tuzu aldım fakat tamam 1,5 sene sonra eve dönebildim. Umumi Harbe kadar 1868 okka rakı içtim. Bütün gazetelerde yazdı ya. Ondan sonrasını hesap etmedim. Bir mandalina, bir dilim portakalla bir okka rakı içtiğim çok olmuştur. Aylarca değil yemek, bir lokma ekmek bile ağzıma koymadım. Ben mideme rakı doldurmakla sarhoş olmayı sevmem. Gözüm doymalı, gözüm sarhoş olmalı, gözüm. Rakıdan başka 3-4 ton esrar içtim. Bir o kadar da afyon yuttum. Bu 3 azametli hükümdar kafamın üstünde saltanat kurdular. Senelerce kımıldamadılar. Bu 3 büyük kuvvetin sayesinde her renge girdim, her boyaya boyandım. Sürttüm, sefil oldum. Serserilerle gezdim, parasız gezdim. Sokaklarda, yeni caminin arkasındaki merdivenlerin üstünde köpeklerle koyun koyuna yattım. Taş, soğuk, yağmur bana hiçbir şey yapmadı. Sapasağlam gezdim. Fakat bazen tımarhaneyi de boyladığım oldu. Hem kaç kere. Masar Osman Bey ile bunun için aramız çok iyidir. Velhasıl her ne türlü şekli hayat varsa hepsinin üstüne çadır kurup oturdum. Dostlarım hırsızlar, yan kesiciler, esrarkeşlerdi. Yeni camide Arnavut İsa'nın kahvesinde gece işçileri, dızdızcılar, mantarcılar arasında yattığım zamanlar hayatımın mesut zamanları idi. Orada efsanevi bir hayat sürdüm. Bir padişah, bir derebeyi gibi yaşadım. Rakımı, mezemi, esrarımı hep bu adamlar temin ediyorlardı. Çalıyorlar, çırpıyorlar, bana bakıyorlardı. Ya ben onlara ne yapıyordum? Hiç. Birkaç taksim, işte o kadar. Kahvenin bir köşesinde tavana yakın bir yer yapmışlardı. İşte ben burada yatardım. Bazı geceler şöyle başımı kaldırıp aşağı baktığım zaman yerde, Malta taşları üzerinde bir yığın insan gözüme çarpardı. Bunlar yattıkları yerin mevkiine, sınıfına göre 10 kuruştan 100 paraya kadar gecelik yatmak ücreti verirlerdi. 100 paralık yer taşların üstüydü. Bu yalın ayak, yırtık elbiseli insanlardan gördüğüm iyilik ve yardımı hiçbir zaman unutamam. Hala bazen oralara gider, eski dostlarımı arar, konuşurum. Oralarda yattığım zamanlar ben de bazen işe çıkardım. Hırsızlığa zannetme ha. Midemi ispirto ile ıslattıktan sonra kafama da kuvvet vermek için bir çifte telli, 2 sigara kağıdını birbirine ekleyerek yapılan esrarlı sigara yapar, sarı kızdan esrar 1-2 nefes çeker, yola çıkardım. Doğru Sadrazam Talat Paşa'nın kapısına. Kendisine haber yollardım. Dünyalığımı gönderirdi hemen rahmetli. Oldu olacak şunu da yaz bari. Yeni camideki kahveyi polisler kontrol altına almışlardı. Artık orada barınmak kabil değildi. Elime 5-10 arşın boyunda bir bayrak geçmişti. Geceleri buna sarılıp bir sokak köşesinde yatıyordum. Bayrağıma sarınıp yatmak, bu ne güzel, ne korkusuz bir uykuydu. Gene böyle bir geceydi. Tünelin yanındaki sokakta duvar dibine kıvrılıp yatarken yanıma biri yaklaştı. Polis değildi. Onlar beni bilirler, tanırlar, bir şey söylemezlerdi. Herhalde aşina bir sima idi. Dikkatle baktım fakat tanıyamadım. Şimdi bile hatırlayamıyorum kim olduğunu. Galiba Manizade Hüseyin Efendi yahut Sahip Cebbare idi. Beni evine götürdü. Elbise, çamaşır verdi, bir oda ayırdı. Ceplerimi para ile doldurdu. Fakat kim durur? 2 gün güç sabrettim. 3. günü kaçtım. Rahat beni rahatsız etmişti. Doğru soluğu Galata'da aldım. Meyhanelerden birine daldım, başladım çakmaya. Gece orada yatmışım. Sabahleyin uyandığım zaman cebimde 10 para kalmamıştı. Üstelik elbiseler de gitmişti. Sırtımdaki şey yağlı bir makinist tulumu idi. Gece içerken biriyle mübadele etmişim. Müze müdürü Muhtar Paşa'nın arabı vardı. Hadi tımarhane arkadaşım ona vermişim. O paralara gelince şuna buna dağıtmışım. Neyzen sarhoşluklarına, serseri bir hayat yaşamış bir adam olmasına rağmen kuvvetli bir şair, emsalsiz bir heccavdır. Neyzen'in şiirleri bilhassa hicivleri ondaki sanat kabiliyetini gösteren çok kuvvetli bedialardır. Fakat maalesef muazzam denecek kadar bir külliyat teşkil eden eserleri Hiç isimli kitabıyla Azab-ı Mukaddes adlı küçük eseri müstesna olmak üzere gayri mutbudur. Neye nasıl heves ettiğini Tevfik şöyle anlattı. Çocukken musikiye çok merakım vardı. O zamanlar dervişler vardı, köy köy gezerler, muska dağıtırlar, naneli ilaçlar satarlar. Bazıları da neyi üflüyordu. Ben de bir heves uyandı. Uğraştım, didindim, çabaladım, kendi kendime öğrendim. Ben kendi kendimin hocası, üstadıyım. Bu hususta kimseye borçlu değilim. Şimdi bende bir tek sevgi var, yemek sevgisi. Bu sevgi bana sazı da, sözü de, şiiri de, musikiyi de unutturdu. Şöyle bol tereyağlı bir pilav. Rafael'in tablolarını seyrederken duyduğum heyecan kadar, belki de daha fazla bir zevk veriyor. Hele buzlu bir vişne hoşafındaki renk, bilmem hangi tablonun hangi renginde var ve bu güzel rengi hangi ressam tablosunda, hangi şair manzumesinde canlandırabilir? Hele bir kılıç balığının lezzetini şairlerimizin manzumelerinde bulabilir misin? Birindeki lezzet ile öbüründeki burukluk ne kadar aşikardır. Ben 3 sene var ki ağzıma bir katre rakı koymuyorum. Şimdi yegane düşüncem yemek yemektir. Dostlarımdan kime rast gelsem, sıhhatinden evvel bildiği güzel yemeklerin isimlerini ve nasıl pişirildiğini soruyorum. Bazı günler çok, haddinden fazla yediğim halde gene bir türlü doymuyorum. Mamafi 15 günde bir midemde bir akademi toplanıyor. Bu akademi azaları, bugün artık az yiyeceksin, bir yumurta, biraz yoğurt kafi diyorlar. Ben de az yiyorum. Şurasını da söyleyeyim ki, insanın iştihası olmak demek, muazzam bir çiftliği, milyonlarca treni var demektir. İspanya'nın Elhamra Sarayı'nı bir yumurtaya değişmem. Ahmet Rasim, neyzen hake düşmüş bir cevherdir demişti. Fakat biz onu senelerce toprakların içinden mezbeleden çıkaramadık. 30-40 sene süren serseri bir hayattan sonra gene kendi zekası kendisini o mezbeleden çıkardı, kurtardı. Neyzen Tevfik'i bu memlekete Neyzen Tevfik kazandırdı, bizler değil. Münir S. Çapanoğlu, 7 gün 13-9-1933